Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Ağustos 2023 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak derginin Gençlerle Soru-Cevap bölümünde yer alan muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin imzasını taşıyan "Gıda Sadece Bedeni Mi İmar Eder?" başlıklı yazıyı paylaşacağız. Muhterem efendim, yediğimiz gıdalar insanın haleti ruhiyesi üzerinde nasıl bir tesir icra ediyor? Acaba gıda sadece bedeni mi imar eder? Bu hususta gençlerimize tavsiyeleriniz neler olur? Mevlana Hazretleri yenilen gıdanın helal veya haram olması bakımından insanın maneviyatına nasıl tesir ettiğini bir misalle şöyle nakleder. İnsanın nurunu, kemalini artıran lokma, helal kazançla elde edilen lokmadır. Haram lokmaysa kandilimize konulunca onu söndüren yağa benzer. Sen ona yağ değil, su adını koy. Çünkü ışığımızı söndürüyor. Zahiren birbirine benzese de suyla yağ, kandile konulduğunda tam tersi bir netice verir. Biri kandilin nurunu artırır, onu coşturur, diğeri ise onu söndürür. Yani zahiren aynı görünse de helal lokmayla haram lokma arasında böylesine derin bir fark vardır. Helal lokma kalbin nurunu artırırken haram lokma ise onu karanlığa gömer. Bu sebeple Mevlana Hazretleri nasihatlerine devamla şöyle der. Bilgi de hikmet de helal lokmadan doğar. Aşk da merhamet de helal lokmadan meydana gelir. Bir lokmadan haset ve hile doğarsa, bilgisizlik ve gaflet meydana gelirse, sen o lokmanın haram olduğunu bil. Hiç buğday ektiğinde arpa çıktığını gördün mü? Hiç atın eşek yavrusu doğurduğu görünmüş müdür? Lokma bir tohumdur, düşünceler onun mahsulüdür. Lokma denizdir, incileri fikirlerdir. Ağza alınan helal lokmadan Allah'a kulluk ve ebedi aleme gitme arzusu doğar. Dünyaya gelen her insanın hayatiyetini devam ettirebilmesi için gıdaya muhtaç olduğu bir hakikat. Fakat İslam'da bir gıda rejimi var. Yani Rabbimiz insanoğluna sayılamayacak derecede nimetler lütfetmiş, fakat bunların pek az bir kısmından da uzak durulmasını emretmiş. Bu da yine insanın ruh ve beden sağlığını koruma maksadına matuf. Mesela hepimiz bedenimize rahatsızlık veren gıdalardan uzak durmaya gayret ediyoruz. Üstelik bir de tansiyonumuz, şekerimiz, kolesterolümüz veya başka bir rahatsızlığımız varsa yiyeceğimizi daha da dikkatli seçiyoruz. Aynen bunun gibi ruhumuza zarar verecek gıdalardan da kaçınmamız gerekiyor. Zira bozuk bir yemeğin yenmesi nasıl mideyi ve vücudu ifsad ediyorsa, haram ve şüpheli yemekler de insanın gönül dünyasını ifsada sürüklüyor. Bu sebeple Rabbimiz bizleri şöyle ikaz ediyor. Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanların helal ve temiz olanlarından yiyin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sergilediği şu hassasiyet bizler için ne güzel bir numunedir. Bahri Kainat Efendimiz uzun ve sıcak bir yaz günü oruç tutuyordu. Şeddat bin Evs'in kız kardeşi Ümmü Abdullah iftar vaktinde Efendimiz'e bir kase süt gönderdi. Efendimiz sütü getiren kişiyi Ümmü Abdullah'a geri gönderip "Bu sütü nereden buldun?" diye sordurdu. Ümmü Abdullah "Kendime ait olan koyundan" şeklinde cevap gönderdi. Resulullah Efendimiz bu defa "Peki bu koyunu nereden buldun?" diye sordurdu. Ümmü Abdullah da "Onu kendi paramla satın almıştım" diye cevap gönderdi. Allah Resulü bu cevaplardan sonra sütü kabul etti. Bu hal Ümmü Abdullah'a bir muamma oldu. Ertesi gün Efendimizin yanına gelerek iftar saatindeki suallerinin hikmetini sordu. Efendimiz ise ona şu cevabı verdi. İşte Resuller bununla emrolundular. Bizler ancak helal ve temiz olanı yemekle ve ancak salih amel işlemekle emrolunduk. Ebu Hureyre radıyallahu anh da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir başka hadisi şerifte şöyle buyurduğunu naklediyor. Allah Teala temizdir. Sadece temiz olanları kabul eder. Allah Teala peygamberlerine neyi emrettiyse müminlere de onu emretmiştir. Cenab-ı Hak peygamberlere, ey peygamberler, temiz ve helal olan şeylerden yiyin, güzel ve salih ameller işleyin buyurmuştur. Müminler de, ey iman edenler, size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin buyurmuştur. Müfessirler, Mü'minun suresinde zikredilen, temiz ve helal olan şeylerden yiyin, güzel ve salih ameller işleyin ayeti hakkında şu izahta bulunmuşlardır. Ayet-i kerimede salih amelin, helal gıdadan sonra ve onun hemen ardında zikredilmesi, salih ameller işleyebilmenin, helalle beslenmenin neticesi olduğunu göstermektedir. Yani salih ameller işleyebilmenin şartı helalle beslenebilmektir. Çünkü haram lokma, ruhani istidatların inkişafına, kalbin terakkisine ve maddi manevi fütuhata engel teşkil eder. Nitekim Mevlana Hazretleri, "Bu seher benden ilham kesildi. Anladım ki vücuduma şüpheli birkaç lokma girdi." sözüyle bu hakikati ifade etmektedir. Yine haram lokma, gaflet ve günahların sermayesi olur. Kişide ibadetlere karşı üşengeçlik ve Allah yolundaki hizmetlere karşı tembellik hasıl eder. Buna mukabil, yenilen lokmalar helalse, o da tefekkürü artırır, gönül feyzini ziyadeleştirir, ruhaniyeti takviye eder. Salih amellere rağbeti artırır, bedenle birlikte ruha gıda, sadra şifa olur. Büyük mürşidi kamillerden Bahaüddin Nakşibend Hazretleri, helale riayet hususuna son derece ehemmiyet gösterirdi. Şüpheli şeylerden kaçınmakta da büyük bir hassasiyet sergilerdi. Sohbetlerinde sık sık, ibadet 10 kısımdır. 9'u helal rızık takip etmek, biri ise diğer amellerdir hadisini okur ve muhtevasıyla amel etmeyi emir buyururdu. Nakşibend Hazretleri yiyeceğini de bizzat kendi ziraatinden elde ederdi. Her sene bir miktar arpa, biraz börülce ve zerdali yetiştirirdi. Ziraat yaparken kullanılan hayvanların, tarlanın, tohumun ve suyun helal olması hususunda çok ihtiyatlı davranırdı. Bu sebeple pek çok alim teberrüken ve şifa niyetiyle onun helal yemeğinden yiyebilmek için sohbetlerine iştirak ederdi. Bir defasında manevi hallerinin kaybolduğundan yakınan bir talebesine, "Yediğin lokmaların helalden olup olmadığını iyi araştır." buyurmuştu. Talebe gidip araştırdığında, yemeği pişirdiği ocakta helal olup olmadığı şüpheli bir parça odun yaktığını anladı ve hemen tevbe etti. İnsan kış mevsiminde yünlü ve kalın elbiseler giyerek vücudunu soğuktan ve dolayısıyla hastalıklardan korur. Aynı şekilde kalbi de haramların gaflet ve kasvetinden korumak için haram ve şüphelilerin çoğaldığı günümüzde kazanç ve gıdamızın helaliyeti hususunda çok daha dikkatli ve tedbirli olmamız gerekiyor. Maalesef bugün kendi şahsi hayatında dinin emir ve nehilerine riayet etmeye çalıştığını söyleyen birçok Müslüman, iş ticari hayata gelince pek çok İslami hükmü göz ardı edebiliyor. Mesela kalkıp bir dükkanını ilahi yasakların açıkça çiğnendiği, toplumun manevi ve ahlaki yapısına zarar veren bir iş dalına kiraya verebiliyor. Halbuki Allah'ın haram kıldığı işlerin yapıldığı yerlerden gelen kira paraları da temiz olmaz. Bu sebeple bir mümin malını mülkünü kullandırırken de dikkat etmeli. Kim çok para verirse ona kiralamak gibi bir ölçüsüzlük içinde olmamalı. Kiracısının da kazancını Allah'ın razı olduğu meşru bir işten kazanıp kazanmadığına dikkat etmeli. Şu da çok hazin bir durumdur ki, günümüzün bilhassa büyük şehirlerinde maalesef pek çok evde adeta mutfak kalmadı. Sokaklar ve caddeler bir nevi mutfağa döndü. Eskiden evlerde abdestli, besmeleli, selavatlı, zikrin feyiz ve ruhaniyetiyle bir ibadet vecdiyle pişirilen yemeklerin yerine maalesef ne tür malzemelerle ve hangi haleti ruhiye içinde pişirildiği belli olmayan gıdaları kuryelerle evlere getirtme adeti revaç buldu. Yiyen yediğinin manevi keyfiyetinden haberdar olmadığı gibi o yemeği hazırlayanın halinden de bir haber. Bu yemekleri pişirenler abdestli midir, ehli salat mıdır, besmele çekmiş midir düşünülmüyor, hatta umursanmıyor. Böyle bir zamanda helali aramak ve bulabilmek dünkünden çok daha zor. Lakin buna dikkat etmek dünkünden çok daha mühim. Çünkü kazanç ve gıdanın helaliyetine dikkat etmeksizin kulluk vazifelerini hakkıyla eda edebilmek mümkün değil. Zira ibadetlerin kıvamı da, kabulü de buna bağlı. Rabbimiz cümlemize, beden ve ruhlarımıza gıda, sadırlarımıza şifa olacak helal lokmalar lütfeylesin. Haram ve şüphelilerden de daima uzak durabilmeyi ihsan buyursun. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı "Gıda Sadece Bedeni Mi İmar Eder?" başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de ilk olarak. Birliklerimize bir başka yazıyla devam edeceğiz. Değerli dinleyenlerimiz, Haşim Akın'ın kaleme aldığı "Bundan Sonra Nerede Kalsak?" başlıklı yazıyı paylaşıyoruz şimdi de. Yaz tatili gelince büyük bir hareketlenme yaşarız. Öyle olunca da geçen ay bu yaz nereye girsek diye bir soru sormuştuk. Ama çağdaş insan veya daha doğru bir söyleyişle çağdaş beşer has peşinde koşar bir hale geldi. Anlık hazların peşindeyiz. Birçok güzel şeyi düşünür, tasarlar ve kısa süreliğine bile tadına bakar hale geldik. Bu deneyim ve güzellikler çoğunlukla bizim için birer hatıra olarak kalıverdi. Geçmişin güzellikleri adına bir derleme yapınca derin bir nefes alışla "Ne günlerdi be, bunların da tadına bakmıştık" diyerek sıralamaya yaradı ancak. Bu nedenle yaz tatiline ait geçen ay pişman olmayacağınız bir dizi öneri diye bitirmiştik. Ancak bu önerilerin yaz dönemine mahsus tadımlık birer eylem olarak kalacağı ve modern insan deneyimiyle kısa süreli hazza yönelik olması endişesine binaen girmek değil de kalmak üzerine önerilerimiz olsa. Amaç yaz tatilinde girmek değil de kalmak olacak. Bu nedenle soruyu yeniledik. Bundan sonra nerede kalsak? Çünkü amacımız girip çıkmak, tadına bakmak, duygusal deneyimler koleksiyonu yapmak, kısa süreli bir kısım hedef ve duygularımızı tatmin etmek olmayacak. Bu tecrübeler hayatın temel direkleri olacak. Hayat düsturları oluverecek. 1. Akraba ve dostlarımızın arasında olalım. Bireysel hayat bizi alıp savurdu. Evlerimiz büyüdü ama gönüllerimiz küçüldü. Eskiden birkaç ailenin beraberce yaşayabildiği evlerde şimdi bir aile bile yaşayamıyor. Akraba ziyaretlerimiz sadece bayramlara hasredildi. Bu nedenle daha sosyal bir hayatı yaşamak, onların duygu ve dertleriyle hemhal olabilmek gerekiyor. Bunu evinde uzandığı koltuğunun üzerinde dijital mecralarda yapmak olarak anlaşılmasın ne olur. Bir Müslümanın yüzüne bakarak ona gülümsemeyi bir sadaka sayan Allah'ın Nebisi bizi yakınlığa davet ediyor. Elini sıkmayı, onunla musafaha etmeyi, ziyaret etmeyi, lokma paylaşmayı özel ve kabul edilmiş ameller olarak sıralıyor. Fiziki yakınlığı artırmak için yollar aramalı ve bulmalı. 2. Kendimize gariplerin gönlünde bir yer bulabilmek önemli. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle diyor: "Beni çok mutlu eden iki şey var ama bunun hangisine daha çok sevineceğime karar veremiyorum. Birincisi, herhangi bir insanın bir ihtiyacı için benim kapımı çalmasıdır. İkincisi de bu ihtiyacını giderebilmiş olmamdır." Eğer bulunduğumuz yerin garipleri ve ihtiyaç sahipleri başları sıkışınca bizim kapımızı çalmıyorsa demek ki biz onların gönüllerinde yokuz. Bir ihtiyaç anında kimlerin bizi hatırladığını düşünelim. Kaç fakir ve kimsesiz insanın rehberinde yer alır bizim numaramız? Gece yarısı bir saatte ilk akıllarına biz gelir miyiz? Bizi kim arıyorsa biz onların gönlünde yer bulduk demektir. Hangi dertten arandığımız çok önemli değil belki. Doktorsanız hastalar arayacak sizi. Bir miktar varlıklıysanız fakirler kapınızı çalacak veya çalmak için cesaret arayacak. Telefonun ucundaki ses babasıyla konuşur gibi rahat mı, yoksa komutanı karşısında konuşmaktan korkan bir er gibi mi davranıyor? İşte orası bizim gönlünde yaşadıklarımızı gösterecek. 3. Bir alimin gönlüne ve meclisine girin demiştik. Şimdi de cümlemizi bir alimin meclisinde kalın diye güncelliyoruz. Kısa süreli tat almadan öte uzun vadeli ama bize çok şeyler kazandıracak olan bir ilim halkasının müdavimi olmalıyız. Hem de beşikten mezara kadar. Nerede bulmalı? İlim Çin'de bile olsa onu gidip arayın. İnsanlar kulaklarından beslenir. İslam medeniyetinin şekillendiği sahabe toplumunun kulakları Allah Resulüne hiç uzak kalmadı. Orada kalabildikleri ve istifade edebildikleri sürece kendilerini bahtiyar hissettiler. İlim meclislerinin Allah'ın özel korumasında olduğunu bilerek. En önemlisi de yaratan Rabbinin adıyla onun rızasına uygun ve onun dini için okumak. 4. Kabristanlara, türbelere uğramayı ve oradan ibret almayı önermiştik. Şimdi oranın hava ve aksinde kalmayı öneriyoruz. Hadi gelin şimdi yeni bir sürece başlayalım. Ölümle tanışma, ölümü tefekkür edebilme zamanımız olsun. Günün muayyen bir vaktini bu işe ayıralım. Hatta mümkünse çevrenizdeki insanların uykuya, istirahate daldığı o güzel seher vakitlerinde bir ölüm tefekkürü alışkanlığımız olsun. Sadece yolumuz bir mezarlığın kenarına düştüğünde, bir gün biz de buraya geleceğiz işte demekle kalmasın. Yaşadığımız hayatın bu ağır yüküne ve dünyanın bir türlü bizi bırakmayan meşguliyetlerine karşı bir zırhımız olsun. Beklemediğimiz bir vakitte gidivermeyi, yaptıklarımızla karşılaşmayı, her şeyin hesabını verecek olmayı düşünelim. Dün kırdığımız kalbin ızdırabını gecenin bu vaktinde yaşarsak, yenisini yapmama ve ondan da özür dileyebilme konusunda daha verimli adımlar atabiliriz. 5. Çevremizdeki dostlarımız bizi Allah'a götürenler olsun. Bizi Allah'tan uzaklaştıracak, dünyayı sevdirecek, sadece ekonomik özgürlüğü, bilimsel gerçekleri, akademik kariyer planlarını bize anlatan, tanıtan dostlar yerine yüzüne baktığımızda Allah'ı zikretmeyi hatırlayacağımız dostlar olsun. Bu güzel insan numuneleri ve mekanlar arada bir uğradığımız yer olmasın. Onların birer hayat damarı mesabesinde olduğunu unutmayalım. Eğer bir eksiklik varsa acilen bunu tamamlamalıyız. Biz gitmediğimizde o koltuğun eksik kalacağını önce biz bilmeliyiz. Bu eksikliğin bir masanın dört ayağından birinin yok olması gibi düşünmeliyiz. Hem kendimiz için hem de orada yürütülen ve bize huzur veren o çalışmalar için. Geçici hevesler yerine kalıcı ve bizi tanıtan bazı davranış karakterleri için bu yaz iyi bir başlangıç olsun. Hep beraber yola çıkalım ve kimse arkada kalmasın. Değerli dinleyenlerimiz, bundan sonra Nerede Kalsak başlıklı Haşim Akın imzalı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de ve son olarak Allah Bahtınızdan Güldürsün başlıklı Ömer Öztürk'ün kaleme aldığı yazıyı paylaşacağız. Ziya Paşa'nın Bağdatlı Ruhi'nin terkibi bendine nazire olarak özenerek, bezenerek yazmış olduğu terkibi bendinin dördüncü bendi gelip geçici dünya hayatına dair görüş ve izlenimlerini içerir. nesilden nesile, dilden dile aktarılarak adeta deyimleşmiş, özlü söz haline gelmiş mısralardan biri de aşağıda yer almaktadır. Bir baht olanın bağına bir katresi düşmez, baran yerine dürrü güher yağsa semadan. Gökten yağmur yerine inci ve mücevher yağsa, bahtsız olanın, talihi kapalı olanın ellerine bir tanesi bile düşmez. Gerçekten de varlıkta, darlıkta var edendendir. Vermeyince mabut, ne eylesin Mahmud sözü hiç de boşuna söylenmiş bir söz olmasa gerektir. Esasen insan biraz da hak aşığı Yunus Emre meşrebince ne varlığa sevinmeli ne de yokluğa gerinmelidir. Bahtsızlık sorunsalı Müslüman, Türk ve Anadolu halk kültürüne de geniş oranda tesir etmiş, böyle kimselerin kısmetlerinin kapalı olduğu veya yıldızlarının düşük olduğu hükmüne varılmış, kısmet açma büyüsünden kurşun dökmeye kadar yalan yanlış pek çok merasim üzerlerinde denenmiştir. Gerçekte ise ister zengin, ister fakir, herkes fanidir, yani gelip geçmeye ve ölmeye mahkumdur. Bir başka çok mühim gerçekse, yağan yağmurların her zaman bereket getirmediği, sıklıkla da sel, su baskını gibi sayısız felakete yol açtığı gerçeğidir. Tıpkı fazla yağmur gibi fazla servet de sahibini büyük bir hüsran ve hicrana sürükleyebilir. Öyle ki varlık içinde yokluk bile çekilebilir. Bu söz daha argoya çalan bir tabirle avam lisanınca köpeğin duası kabul olsa gökten kemik yağardı biçiminde de söylene gelmiştir. Aslında bu önermede de kişinin çok fazla hayale kapılmayıp elinden gelen çabayı göstermesi, gerisini ise Allah'a bırakması gibi gizli bir anlam, bir alt anlam saklıdır. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da, Sesli Dergi'de bu akşam Ömer Öztürk'ün kaleme aldığı Allah Bahtımızdan Güldürsün başlıklı yazıyı paylaştık son olarak. Genç Dergisi'nin Ağustos 2023 sayısından aktardık yazılarımızı, kaçırdığınız programlarımızı ya da tekrar dinlemek istediğiniz yazıları radyomuzun internet sitesinde erkamradyo.com'da arşiv bölümünde Sesli Dergi'den bulabilir ve yeniden dinleyebilirsiniz. Geceniz hayırlı olsun efendim. Hoşça kalın.